Ayrım 14.
Ancak içten içe bütün harzeme hakim olmayı kurmaktaydı. Bu emelini gerçekleştirmek için de kardeşinin zayıf düşmesini beklemişti ve beklediği gün gelmiş çatmıştı. Ne var ki bu sefer de karşısına Moğol Hakanı Cengiz dikiliyordu. Harzem'in hemen tamamı Cengiz'in hakimiyetinde olduğuna göre onunla çarpışmadan, onu yenmeden Harzem'e hakim olmak mümkün değildi. Bunu göze alamıyordu. Biraz daha beklemeye karar verdi. O sırada Celaleddin Hindistan'a geçmiş ve çok iyi karşılanmıştı. Yanında Sint Muharebesinden arta kalan 70 kişilik bir grup vardı. Ümitliydi. Akıttığı kanın hesabını Cengiz'den soracaktı. İçinde sönmek bilmez bir meşale yanıyordu. Hint Müslümanlarına tesirli konuşmalar yaptı. Bir yandan Temür Melik, bir yandan Sarı Lagot ve bir yandan kendisi asker toplamaya başladılar. Bu teşebbüs tam 3 yıl sürdü. Etrafına 20 bin asker biriktiği gün Celaleddin harekete geçme vaktinin gelip çattığına karar verdi. İki arkadaş Celaleddin ve Temür Melik kaldıkları küçük evin bir odasında durumu görüştüler. Temür, "Artık beklemekle kazanacağımız bir şey yoktur," dedi. "Harekete geçme vaktidir." "Haklı söylersin kardeşim. Ancak daha önce yapılacak bir iş var. Selçuk Sultanı Alaaddin Keykubat'a bir elçi daha gönderelim. Ola ki yardımını esirgemez. Binlerce Müslümanın bundan daha beter felaketlere uğramasını istemez. Devletimiz ayrı da olsa nihayet aynı dindeniz, aynı milletteniz." "İyi düşünürsün sultanım. Fakat böyle bir köşeye çekilmiş sultana kim yardım eder? Alaaddin'in gözünde şimdi hiçbir şey yapmayan eski bir sultansın. Bu fikri yıkmak için yeniden mücadeleye girmek, zaferler kazanmak lazım. Ben derim ki önce kendimizi gösterelim, sonra yardım isteyelim. 3 yıldır meydanda yokuz, dünya bizi neredeyse unutmuştur." Celaleddin pencereden dışarıya baktı. Koca meydanda asker kaynıyordu. Kumandanlar gruplarını etraflarına almış, savaş talimi yaptırıyorlardı. "Buraya 70 mücahitle geldiğimiz günü hatırlıyor musun Temür Melik? Bütün dünya sanki başımıza çökmüştü. Bitkindik ama heyecanımızı ve ümidimizi kaybetmemiştik. Gördüğün gibi 70 kişiden yepyeni bir ordu doğdu. Hintli kardeşlerimizden Allah razı olsun. Büyük yardımlarını gördük. Şimdi gerçekten beklemek ziyandır. Dindaşlarımın daha fazla Moğol zulmünde kalmalarına gönlüm el vermez. Vakıa Cengiz Han öldü. Ebediyen yaşamanın çaresini ararken hayatını kaybetti. Lakin oğulları zulüm noktasında babalarını aratmıyor. Daha fazla fırsat vermemek lazım." Elini Temür Melik'in omzuna koydu. "Pekala Temür Melik, harekete geçelim. Git kumandanlara söyle, bir haftaya kadar hazır olsunlar." "Ferman senin sultanım. Ama nereye gideceğimizi kararlaştırıp öyle harekete geçersek daha iyi olmaz mı? Nereye gittiğinizi bilmemek kadar kötü bir şey yoktur." Celaleddin bir süre düşündü, acı acı gülümsedi. "Ahlat valisi Hacip Ali'yi hatırlar mısın?" Temür Melik dişlerini gıcırdattı. "Hatırlarım elbet, aramıza türlü nifaklar sokan Dessas'ı unutmak mümkün mü?" Celaleddin elini salladı. "Onu bir ziyaret edelim derim, hazır yolumuzun da üstünde." Temür Melik'e gülümsedi. "Ne dersin?" Temür Melik ellerini iki yana açtı, yumrukları alabildiğine sıkılmıştı. "Buna ne denir sultanım Celaleddin? Sanki içimden geçenleri okuyorsun da kararlarını ona göre veriyorsun. Yoksa velayete mi ulaştın?" Celaleddin tekrar güldü. "Velilik kim, biz mi?" Temür Melik hayretle başını iki yana salladı. "Velilik senin gibiler için olsa gerektir. 70 kişiyi 3 yıl içinde 20 bine ulaştırmak olsa olsa kerametle mümkün olur." "Allah isterse olur Temür Melik." "Elbette Allah her şeyi yapabilir sultanım. Amenna." Elini göğsüne bastırdı, gözlerini huşu içinde yumdu. Birden sert bir tavırla bacaklarını gerdi, kollarını göğsünde bağladı. Başını dimdik tuttu, selam aldı. "Harzem Sultanı Celaleddin Mengübirti, askere hazırlan emri vermek üzere huzurunuzdan çekilmem hususunda iradenizi istiyorum." Celaleddin yüzünü buruşturdu. "Bırak Temür Melik, aramıza bugüne kadar resmiyet girmiş değil. Bundan sonra da girmesin. Biz küçüklükten beri kardeşçe büyüdük, öyle kalacağız. Hadi Allah yardımcın olsun." Temür Melik çekildi, askerin içine daldı. Cebri yürüyüşle kısa zamanda Ahlat'a varan Celaleddin, kale civarında çadır kurulmasını ve çok miktarda ateş yakılmasını emretti. Sonra Temür Melik'i yanına çağırdı. Bu eski harp hilesini çaresi yok deneyeceğiz Temür Melik. Hava pek soğuk olmamasına rağmen ateş yaktırmamın sebebini herhalde anlamışsındır. Temür Melik güldü. Mekke fethini hatırlamış olmalısın sultanım. Hazreti Resulullah çokluk olduklarına düşmanı inandırmak ve korkutmak için böyle bir yola başvurmuştu. Hani senin de bilmediğin yok gibi. Müslüman bir asker olarak İslam tarihini bilmezsek ayıp etmiş olmaz mıyız sultanım? Celaleddin bu sorunun cevabını vermedi. Temür Melik'in hele savaş tarihini çok iyi okuduğunu, adeta ihtisas yaptığını kendisinden iyi kim bilebilirdi? Başını gökyüzüne kaldırdı. Yer yer yıldızlar gördü ama mehtap yoktu. Karanlıkta Ahlat Kalesi heyula gibi yükseliyordu. İstesek Hacip Ali'nin uykusunu berbat ederiz ya, halkı endişeye salmayalım. Ne de olsa din kardeşimizdir. Bizimle savaşacaklarını zannetmiyorum. Yeter ki halkla bir meselemiz olmadığına inandıralım. Kaleye casus mu sokmayı düşünürsün? Olabilir, ancak o kadar vaktimiz yok. Burasını alıp yolumuza devam etmemiz lazım. Sonra senin hakkında da bazı düşüncelerim var. Mahsuru yoksa öğrenebilir miyim? Acelen ne? Gerçi mahsuru yok ama eskiden de böyleydin sultanım. İnsanları meraklandırma hoşuna gidiyor. İyi bildin, gerçekten hoşuma gider. Ama Temür Melik'in merakından ölmesini de istemezsin herhalde. Allah korusun, şu sıra ölmeye de vakit yok demek söyleyeceksin. Celaleddin bir kahkaha attı. Her zamanki gibi öğrenmek istediğini ne yapar yapar öğrenirsin sen. İnsanı söylemek istemese de söyletirsin. Öğren de rahatla bari. Seni Sultan Keykubat'a göndermeyi düşünürüm. Temür Melik Celaleddin'in yüzüne dikkatle baktı. Alay edip etmediğini öğrenmek istiyordu ya. Karanlıkta sultanın yüzünü seçmek mümkün değildi. Karşısındaki sadece bir hayal çehreydi. Savaşmaya mı gideceğim? Savaşmaya mı? Ne münasebet. Selçuk Sultanı ile ne alıp veremeyeceğim var. Elçi gideceksin. Elçi mi? Elbette, bakıyorum pek hoşuna gitmedi. Temür Melik ellerini ovuşturdu. Sultanım, ben kim, elçilik kim? Yüzüme gözüme bulaştırır, seni de rezil ederim. Keykubat büyük sultan, ona göre bir elçi göndermek gerektir. İyi ya işte, görüyorsun, öyle yapıyorum. Ben bir askerim. Elçi de olması gereken incelikleri ne bilir ne de severim. İnandığımı dosdoğru söylerim. En küçük bir imaya bile tahammül edemem. Sert çıkışlar yaparım. Kısacası bu işi becerecek adam değilim. Celaleddin, bir sözüme karşılık bir çuval laf ettin Temür Melik. Seni göndereceğiz dedikse elçi başı olacak değilsin. Ya? Elçimizi koruyacaksın. Yanında 100 kişilik bir kuvvet bulunacak. Etraf Moğol dolu. Elçi olarak kimi düşünürsün? Bunu çok düşündüm. Öyle alalade biri gönderilmez tabii. Sonunda kararımı verdim. Tahir Bey'i göndereceğim. Tahir Bey mi? Tanır mısın kendisini? Uzun ismini söylersem hatırlayacaksın. Tahir bin Ömer el-Harzemi. Kim tanımaz? Alim ve fazıl bir zat. Sözünü sohbetini bilir. İsabetli karar vermişsin. Sağ ol. Şimdi istersen uyuyalım. Sen şöyle nöbetçileri bir kontrol et. Tetikte dursunlar. Ne zaman ne olacağı bilinmez buralarda. Allah rahatlık versin. Sana da Temür Melik. Ahlat Kalesi'ni bekleyen nöbetçiler ordugahın etrafında yanan ateşleri çoktan fark etmiş, telaşla saraya haber vermişler. Hacip Ali'yi uyandırmışlardı. Kalenin valisi Hacip Ali aval aval açılmış korku dolu gözlerini bir müddet haberi kendisine veren kumandana dikili tuttuktan sonra hiçbir şey sormadan giyindi, dışarı çıktı. Kale burcuna tırmandı, dikkatle baktı. Allah kahretsin. Ağzından yalnızca bu söz çıktı. Korkudan bacakları titriyor, ayakta güç duruyordu. Oracığa oturdu, ellerini çenesine dayadı. Acaba kimin ordusuydu? Moğollar yakında olsalardı haberi olurdu. Zaten gelen onlarsa mesele yok demekti. Dost sayılırlardı. Şayet Alaaddin Keykubat'ın askerleri ise yine mesele yoktu. Sık sık bağlılığını bildirmiş, hatta zaman zaman Selçuk Sultanı'ndan yardım bile görmüştü. Eyyubiler kendi soyundan idiler, ilişmezlerdi. Peki kimdi bunlar? Dost olsaydılar kaleye bir haberci gönderirlerdi hiç değilse. Birden aklına geldi. Bütün vücudu buz kesildi. İliklerinin donduğunu hissetti. Celaleddin diye mırıldandı. Mutlaka Celaleddin'di. Birkaç ay önce Hindistan'dan Harzemşah'ının iyice hazırlandığı ve harekete geçmek üzere bulunduğu şekilde haberler gelmişti. İşte kalesini başına geçirmek üzere burada bulunuyordu. İhanetinin cezasını verecekti. Bundan kurtuluş mümkün müydü? Ne yapmalıydı? karşı çıkmayı aklından bile geçirmedi. Böyle bir karar verse bile askerlerinin kendisini takip edeceğinden şüpheli bulunuyordu. Yine hileyle iş görmeli, kurnazlığına sığınmalıydı. Önüne dikilip duran subaya öfkeyle bağırdı. ''Defol be, ne bekliyorsun?'' Adam şaşkınlıkla geriledi. Valinin akli muvazenesinin yerinde olup olmadığını bir süre düşündü, süratle uzaklaştı. Hacip Ali yalnız kalmıştı. Zaman zaman gözlerini ordugâhta yanan ateşlere doğru kaldırarak, zaman zaman göz kapaklarını indirerek düşündü, düşündü. Ertesi sabah Celaleddin'in çadırına giren Temür Melik, sultanın Kur'an okuduğunu gördü. Diz üstü oturdu. Bitirmesini bir süre bekledi. Celaleddin, arkadaşının bir şey söylemek için geldiğini anladığından, sadakallahül azimi çekti. Ellerini açıp kısa bir dua yaptı. Avuçlarını yüzüne sürdü. Temür Melik'e döndü. Söyle bakalım. Temür Melik başıyla dışarısını işaret etti. Geldi. Kim geldi? O hilekar herif, Hacip Ali denen dessas. Bilmem hala seni kandırabileceğini mi hesaplıyor? Celaleddin'in kaşları çatıldı. Kendi ayağıyla geldi ha? Taaccüp. Bir oyunu vardır. Ne gibi? Tövbe ettiğini, uslandığını, hatalarının bağışlanması için sen büyük sultanına sığınmaya geldiğini söyleyecektir. Bundan eminim. Hele getir bakalım. Temür Melik kalktı, dışarı çıktı. Tekrar çadıra döndüğü zaman yanında Hacip Ali de vardı. Hacip Ali başı önünde Celaleddin'e yaklaştı. Üç adım kala kendisini yere attı, ayaklarına kapandı. Büyük sultanım, ben hakir çok kusurluyum, bağışlamanı bile isteyecek yüzüm kalmadı. Hayatım elindedir, dilediğin gibi tasarruf edebilirsin. Artık kale senindir, anahtarlarını getirdim. Celaleddin'in önüne bir dizi anahtar bıraktı. Beş kapının beş altın anahtarı, hazinemi de istediğin gibi sarf edebilirsin. Celaleddin gözlerini Temür Melik'e dikmiş, kırpmadan bakıyor, bakışlarıyla bir insanın canı için nasıl olup da bu derece alçalabildiğini soruyordu. Temür Melik başını iki yana sallamak suretiyle aklının ermediğini belirttikten sonra çıkmak için davrandı. Celaleddin bir el işaretiyle arkadaşını durdurdu. Bütün bu ikramlara ne dersin Temür Melik? Temür Melik döndü, önce Hacip Ali'ye baktı, sağ elini kılıcına attı, sol eliyle kesme işareti yaptı. Hacip Ali başını yerden kaldırmaz, destur ver vaziyetini temelleştireyim mi? Yani cezası ölümdür diyorsun. Ölümden beter bir ceza bilsem onu tatbik etmeni isterdim. Tam askerce düşünürsün. Bir asker ancak askerce düşünür. Bir sultan da sultanca. Elbette. Otur hele. Temür Melik oturdu. Celaleddin Hacip Ali'ye döndü. Kaldır başını. Bir canın bunca alçalmaya değmeyeceğini bilmen lazımdı. Senin şu haline düşmektense bin defa ölmeyi tercih ederim. Hacip Ali inler gibi. Sultanım. Söyle nadan, bunca yaptıklarından sonra ne yüzle karşıma çıkarsın? Hacip Ali başını hafifçe kaldırdı, gözlerinden sicim gibi yaş akıyordu. Suçlu olduğumu biliyorum ve bunu kabul ediyorum. Bir hatadır oldu. Bundan sonra bütün kuvvetimle peşinden geleceğim. Öl dediğin yerde öleceğim, yemin ediyorum. Kimin adı üstüne? Allah'ın. Sus, Allah'ın adını ağzına alma, yanarsın. Emrine muhalif bunca iş işledikten, Müslümanları birbirine düşürdükten sonra ne cesaretle o ismi anıyorsun? Suçluyum. Celaleddin ayağa kalktı. Suçlusun. Ne yazık ki senin gibi köpekleşenlere kılıç vurmak elimden gelmez. İnancım müsaade etmez. Şimdilik huzurumdan defol. Hakkındaki hükmü ulemaya danıştıktan sonra vereceğim. Hacip Ali teşekkürler mırıldanarak geri çıktı. Celaleddin Sultan daha önce verdiği kararı uygulayarak Temür Melik'in koruculuğu altında Tahir bin Ömer el-Harzemi'yi Selçuk Sultan'la elçi olarak gönderiyordu. 100 asker, bir kumandan ve bir elçi Konya'ya doğru yola çıkmış bulunuyorlardı. Her taraf sakindi, sanki buralarda hiçbir zaman savaş olmamıştı. Öylesine durgun, öylesine sessizdi. Ama Temür Melik bu sükuneti pek iyi karşılamıyordu. Her fırtınadan önce havanın suni bir şekilde durulduğunu iyi bildiğinden kuşkulu idi. Bir ara Baytu'ya doğru atını sürdü. Diğerlerinin duymaması için sesini alçaltarak fısıldadı. Baytu, sen ne düşünürsün bilmem ama bu sessizlik bana pek tuhaf gelir. Baytu bütün dikkatini gözlerine vererek iki tarafı ağaçlarla kapalı yola baktı. Yiğidim, yıllarca dağlarda eşkıya olarak yaşadım. Kuşların bile ötmemesi hayra alamet değil. Endişelerimi paylaştığını görüyorum. Gözetleniyor muyuz dersin? Sen de öyle düşünmüyor musun? Doğru, böyle düşünüyorum. 10 kişilik bir grubu gözcü çıkaralım. Onlara sen kumanda et. Diğerleri elçi hazretlerini korumak üzere benimle kalacak. Emredersin Temür Melik, izin verirsen hemen gideyim. Tabii, hemen git. Geçtiğin yerlere ucu yontulmuş kazıklar çak. Böylece seni takipte güçlük çekmemiş oluruz. Baytu yanına 10 yiğit aldı. Atını 4 nala kaldırdı. Toz duman içinde bir an sonra gözden silindi. Temür Melik atını elçinin atına yaklaştırdı. Arkadaşları ileri gönderdim. Muhtemel tehlikelerden yolu temizleyecekler efendim. Tahir bin Ömer el-Harzemi başını ağır ağır Temür Melik'e çevirdi. Çok tedbirlisin kumandan. Bu Allah'ın sahrasında düşman ne gezer? Öyle söylemeyiniz efendi hazretleri. Moğolların nereden ne zaman çıkacakları bilinmez ki. Hem düşmanlarımız Moğollardan da ibaret değildir. Haklısın ama etraf çok sakin görünüyor. Değil insan bir geyiğe bile rastlayamadık. Ben de onun için endişelenirim ya efendi hazretleri. Bu topraklarda bir takım hayvanlar olurdu. İnsanların girdiği yerden yabani hayvanlar kaçar. Tahir bin Ömer gözlerini ufka dikti, fısıltı halinde, belki haklısın dedi. Temür Melik bu tefekkür adamını düşünceleriyle baş başa bırakarak yanından ayrıldı. Adamlarının başına geçti. Biraz daha hızlı sürün atlarınızı dedi. İleride bir geçit olacak. Gün kararmadan orasını aşmamız lazım. Kimse cevap vermedi. Temür Melik'in endişelerini tecrübeli Serhat yiğitleri çok iyi anlıyorlardı. Sadece atlarını mahmuzladılar, ok gibi atıldılar. Muayyen aralıklarla Baytu'nun yere çaktığı kazıklara rastlıyor, doğru yolda ilerlediklerini anlıyorlardı. Baytu süratle gidiyordu. Yalnız arada bir yere kazık çakmak için birine işaret veriyor, kazığın çakılmasını bile beklemeden diğerleriyle yola devam ediyordu. Bir ara kazık çakan askerin arkalarından yetişemediğini fark edince adamlarını durdurdu. Dikkatle arkalara baktı, hiçbir belirti yoktu. Nerede kaldı diye söylendi. Asker bir türlü gelmiyor, Baytu adam akıllı endişelenmişti. Yoksa asker ihanet mi etmişti? Kimseyi muhatap almadan orta yere bir sual attı. Kendisini tanıyan var mı aranızda? 3 kişi aynı anda cevap verdi. Ben. Nasıl tanırsınız? Kendisiyle Hocent'te beraberdik. Uzun zaman Temür Melik'in yanında aslanlar gibi dövüştü. 7 yerinden yaralıdır. Niçin dönmedi dersiniz? Seslerini çıkarmadılar. Dillerinin ucuna kadar gelen cevabı yutmayı tercih ettiler. Bu ıssız yerde hiçbiri küçük atlıları anmak istemiyordu. Şeytan gibiydiler. Anıldıkları yerde gözükürlerdi. Baytu adamlarının aklından geçenleri anladı. Tekrar gerilere baktı. Birden bir toz bulutu fark etti. Elini gözlerinin üstüne siper ederek daha dikkatle baktı. Galiba arkadaşımız geliyor. Hepsi sevinçle arkaya bakıyordu, rahatlamışlardı. İçten içe arkadaşlarını geç kaldığı ve kendilerini endişelendirdiği için azarlamayı düşünüyorlardı. Ama gelen sadece arkadaşlarının atıydı. Sadık hayvan birliğine binicisiz dönmüştü. Yüzler bulutlandı, gözler çakır çakır oldu, dudaklar büzüldü, dişler sıkıldı. Eller gayri ihtiyari kılıçlara gitti. Kimse ağzını açıp tek kelime etmedi. Arkadaşlarının bir felakete maruz kaldığını herkes anlamıştı. Zaten at üstündeki kan izleri hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde acı gerçeği ortaya koyuyordu. Baytu ilk toparlananlardan biri oldu. Atının gemini kıstı. Eğleşmek vakti değildir kardeşler. Biriniz atı yedeğini alsın. Yola devam etmek gerek. Hayvanlarını yeniden mahmuzladılar. Eskisi gibi işaret kazıkları çakarak yola devam ettiler. Temür Melik maiyetiyle birlikte bir tepeciye varmıştı. Nal izlerinin birden çoğaldığını görünce atını durdurdu, yere atladı. Yumuşak zemini dikkatle muayene etti. Sonra başını kaldırıp bir koku almak ister gibi bakındı. Hiçbir emare bulamadı ama emindi. Burada mutlaka bir çarpışma olmuştu. Kırık bir kılıç vardı yerde, bir Türkmen kılıcı. Hayırlısı bakalım diye söylendi, tekrar atına atladı. Artık daha dikkatli davranıyor, her an bir baskın bekleyerek ilerliyordu. 2 saat kadar yol alan Baytu nihayet bir geçide girdi. Vakitte akşama yaklaşıyordu. Az önce mola verip ikindi namazını kılmışlardı. Birden tepelerin üstünde kıpırtılar göründü. Nereden çıktığı bilinmeyen bir sürü küçük atlı çığ gibi üzerlerine gelmeye başladılar. Baytu hiç şaşırmadı. Yanında 10 kişi olmasına rağmen teslim olmayı hiç düşünmedi. Kılıcını süratle çekti, atının gemine asıldı. Aslanlarım, şehit olmak günüdür bugün. Abdestlerimiz bile taze iken bu yola baş koymaktan kim perva eder? Allah Allah sesleri geçidi tuttu. Kılıç şakırtılarına karışarak uzadı. Luğluğlu naralarını bastırarak yayıldı. Düşman kalabalıktı. Bütün kini, bütün vahşetiyle saldırıyor, o zamana kadar uğradığı bozgunların intikamını şu küçücük kafileden almaya kararlı görünüyordu. En az 100 kişiydi. Başlarında Moğol celladı diye anılan Kara Yasuk bulunuyordu. Vaktiyle 2 defa Celaleddin karşısına çıkmış, ikisinde de yenilgiye uğramıştı. Bunu bir türlü hazmedemiyordu. İkinci mağlubiyetinden sonra mutlaka öldürüleceğine inandığı için Cucihan'ın yanına dönmemiş, kendisine körü körüne bağlı 100 çapulcuyla vurgunculuğa başlamıştı. Zevk için insan öldürüyordu, etrafı dehşet içinde bırakmıştı. Başıboş dolaşırken Temür Melik'in kervanını fark etmişti. Kestirmeden gidip geçidi tutmuştu. Niyeti elçiyi tutup Cucihan'ın huzuruna çıkarmaktı. Bunu yapabildiği takdirde kendisini mutlaka affettirebileceğine inanıyordu. Bunun için evvela keşif yolunu imha edecek, geçitte kervanı kıstıracaktı. Önündeki kuvvet sadece 10 kişiden ibaretti ama bitmek tükenmek bilmiyordu. Her biri yırtıcı aslan kesilmişti. Sanki 7 canlı idiler. 5 yerinden yaralananlar bile yıkılmıyor, sağ eli kesilenler kılıcı sol ellerine aktarıp mücadeleye devam ediyorlardı. Kara Yasuk işi çabuk halletmek için öncülerin kumandanı olduğunu anladığı Baytu'nun üstüne yürüdü. Baytu omuzundan yaralanmıştı, çok kan kaybediyordu fakat aldırdığı yoktu. ''Vurun aslanlarım, vurun koçlarım, vurun gazilerim'' diye nara üstüne nara atıyor, adamlarını coşturuyordu. Kara Yasuk karşısına dikildi. ''Kolla!'' diye bağırdı, elindeki kısa kılıcı Baytu'ya havale etti. Baytu atını yana sıçratmakta bir saniye gecikmiş olsaydı ikiye bölünecekti. Hamleyi savuşturur savuşturmaz ''Sen kolla!'' diye gürledi, ileri atıldı. Kara Yasuk iyi bir silah şördü. Yaptığı hamlenin boşa gittiğini görünce rakibinin hücuma geçeceğini hesaplamış ve tedbirini almıştı. Kolaylıkla kurtulduktan sonra bir kahkaha attı. ''Seni biçeceğim Harzem köpeği, parça parça olmaktan kurtulamayacaksın.''